Merhaba sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de bir öğle sonrasında daha sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Türkiye'nin, dünyanın her neresinde iseniz şu anda bu radyoda, bu frekansta bizimle buluşuyor olmak sizi bizim yanımızda kılıyor şu anda. Sanki aynı yerdeymişiz, birlikte yayın yapıyormuşuz gibi. Efendim, TGRT FM'in yayın ağı geniş, dünyanın her yerinden dinleniyor. Ortak noktalarımız da var ki bu saatlerde buluşuyoruz. Ana kumanda masamızda İsmail Sait bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün, saat boyu sizinle olacağım. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte. Her perşembe olduğu gibi kendisiyle yine sağlık konuşacağız. Sağlığın özellikle Osmanlı'da nasıl konuşulduğunu konuşacağız, değerlendireceğiz. Efendim, biz tabii İstanbul konuşuyoruz sizinle ama bu defa biraz objektifimizi sağlığa çevirelim istiyorum. Bir basın toplantısına katıldım ben ve bu basın toplantısında kanser vakalarının her gün arttığından bahsedildi. Doğrusunu isterseniz o toplantıda olmanızı çok isterdim. Çünkü nasıl suni bir hayata yolculuk yaptığımızı ve doğal uzaklaştığımızda nasıl hastanın pençesine düştüğümüzü detaylarıyla anlattı katılımcılar. Benim aklıma hemen eski İstanbul geldi. Acaba eski İstanbul'da nasıldı? Biz doğal hayatın yeni yeni bozulduğunu düşünüyoruz. Acaba eskiden nasıldı diye bugün arzu ederseniz konuşalım.
Evet. Şimdi zaman ilerledikçe yeni keşiflerle, teknik ve fennin ilerlemesiyle, ilmin ilerlemesiyle pek çok hastalığa çare bulundu. Eskiden insanları alıp götüren pek çok hastalık, sıtmadan tutun zatürreye kadar, veremden tutun çiçek hastalığına kadar, hemen hepsine bir çare bulundu, aşı bulundu, ilaç bulundu, tedavisi bulundu. Bunların pek çoğu kati tedavilerdir. Yani hastayı normal bir şekilde iyileştiren ve sıhhatine kavuşturan tedavilerdir.
Ki bunlar eskiden ölüm sebebiydi.
Bunlar eskiden ölüm sebebiydi. Yani çiçek hastalığına yakalanan, tifoya yakalanan bir kimse.
Sıtma.
Sıtmaya yakalanan bir kimse.
Verem.
Vereme yakalanan bir kimse. Mutlaka ölürdü. Yani apandiste rahatsızlanan kimse mutlaka ölürdü. Difteri denilen kuş balığı çocuklarda öldürücü bir hastalıktı. Şimdi bunların hepsinin çareleri var. Hemofili öldürücü bir hastalıktı ki insanın böyle hastalıklardan ölmesi de çok kolaydır. Ama zamanla bunların hepsine çare bulundu. Bazıları unutuldu bile. Sıtma unutuldu. Çiçek hastalığı neredeyse tarihten silindi. Eskisi gibi kolera, tifo, tifüs gibi salgın hastalıklar baş göstermiyor.
Çocuk felci.
Veba tamamen unutuldu. Çocuk felci neredeyse kalmadı gibi bir şey. Yani çok Güneydoğu'nun o şak çıbanına sebep olan hastalığı artık Güneydoğu'daki çocukların hiçbirisinde yok. Bu zamanın ilerlemesinin fen ve ilimde meydana getirdiği inkişafların neticesidir. Fakat işin bir de başka yönü var. Eskiden olmayan, bilinmeyen pek çok hastalık ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi kanserdir. Kanser vakası bundan 100-200 yıl öncesine nispetle çok arttı. O zamanlar bilinmeyen bir hastalıktı. Peki bu hastalık yok muydu? Varsa bile şimdiki kadar fazla değildi ve adı konmamıştı. Hı-hı. Konsa bile adı, ki seratan illeti diye geçiyor. Seratan derler Arapça kansere. Seratan illeti deniyor ama yengeç demektir seratan. O hücrenin büyümesini de yengeç şeklinde büyümeye benzeterek buna seratan hastalığı demişler. Fakat çok nadirdir. Yavuz Sultan Selim bu hastalıktan vefat etti ama nadirdir. Şimdi çok, en çok insanın vefat ettiği hastalıklardan birisi bu. Bunun sebebi tabii insanlar eskiden belki çok ileri yaşlara varmadan ölüyorlardı ama uzun yıl yaşayanlar da vardı. Yaş ortalaması düşüktür. Bu düşüklüğün sebebi salgın hastalıklar, doğumda ölen kadınlar ve harpte ölen genç erkeklerdir. Bu sebeple eskiden ömürler kısaydı. Ömür ortalaması kısaydı. Şimdi harp yok. Olsa bile çok az. Dolayısıyla harpte ölen genç erkek diye bir mefhum kalmadı. Doğumda ölen kadın neredeyse hiç kalmadı. Eskiden her üç kadından birinin doğumda öldüğü rivayet ediliyor. Yani şimdi riskli gebelik denilen bir gebelikte eskiden kadının kurtulması mümkün değil. Şimdi ise böyle bir şey söz konusu değil. Çocuk ölümleri fevkalade yüksekti. Çocuk mukavemetsiz, o zamanın şartlarında bir salgın hastalık, en ufak bir mikrop, tedavi edecek ilaç olmadığı için. Ama şimdi bunların hepsinin çaresi var. Ama şimdi de başka yönü var. Pek çok yeni hastalık ortaya çıktı.
Evet.
Vaktiyle olmayan, bilinmeyen hastalıklar ortaya çıktı. Biraz da belki uzun yaşamanın getirdiği bir netice bu. Kalp hastalıkları, tansiyon hastalıkları, yani eskiden çok fazla olmayan hastalıklar ortaya çıktı. Bunların bir kısmı belki uzun ömürden kaynaklanıyor. İnsanlar artık daha çok yaşıyor. En azından ortalama olarak öyle yaşıyor. Eskiden de uzun yaşıyorlardı da. Eskiden erken ölenlerin sayısı fazlaydı. Harp, darp, kazası. Şimdi yok o kadar fazla. Bir bunun sebebi var. Bir de tabii günümüzde yaşadığımız ortamlar fıtrat denilen yaratılıştan, natürel hayattan çok uzak ortamlardır. Kılık kıyafetimizden yediğimiz içtiğimize kadar etrafımızda kullandığımız aletlerin hepsi insanlar için birer düşman gibi faaliyet gösteriyor.
Evet.
Eskiden insanların zehir yemeyeceklerine göre alacakları gıdalardan çok fazla menfi etkilenmeyecekleri düşünülebilir. Şimdi gıdaların pek çoğunda kanserojen vardır. Bilhassa paketlenmiş gıdaların çoğunda katkı vardır. Bu katkıların birçoğu beraat etmemiş mamullerdir. Bir kısmı ise riskli, %100 denmese bir riskli
soru işareti mamullerdir.
Evet. Bunlar bol miktarda tüketiliyor hayatımızda ve giderek de artıyor. Mesela ben çocukken hazır çorba içen yoktu. Şimdi hazır çorba içmeyen yok. Çorba yapan yok normal mesela.
Evde çorba yapan yok.
Mesela bu bir mukayese. Buna mümasil olarak paketli gıdaların tüketimi artıyor. Eskiden bu yok. Sonra insanlar eskiden iyi çalışıyorlardı. Çünkü hayat bunu icap ettiriyordu. Yani nerede olursanız olun, hangi pozisyonda olursanız olun, yaptığınız iş şimdikine nispetle daha ağır bir kalori harcamayı gerektiriyordu. İster istemez insanlar sağlıklı besleniyorlardı. Daha doğrusu beslendiklerini hazmediyorlardı. Eski cemiyet hayatımız insanların sağlıklı yaşamasına daha elverişliydi. Erken yatan, erken kalkan, uykusunu alan ve uykuyu en randımanlı saatte uyuyan bir ecdadımız vardı. İstanbul halkını düşünün. Yatsı oldu mu, hava karardı mı, yatsıyı zar zor bekler, yatsı namazını kılar ve yatar. Yani
sonra
geç vakte kadar oturan nadirdir. Yani o ancak gece alemleri yapanlar geç vakte kadar otururlar.
Ya da bir şey yazar, çizer belki. Hani
evet.
Düşünce ehlidir,
efendim, ona
kalem
bile,
erbabıdır.
Ona bile derler ki yavrum gündüzler çuvalama girdi. Hatta bir kelam-ı refa vardır. Araplar söylerler. Men ehabbe aynahu lem yektub badel asır. Gözlerini seven ikindiden sonra yazı yazmasın. Yazı yazmaz. Güneşin ışıklarının azaldığı, loşluğun çöktüğü bir zamanda gözlerini seven yazı yazmaz. Diye bir kelam-ı refa vardır. Hazreti Peygamber sözü oldu da söyleniyor, bilemem. Şimdi erkenden yatan insanlar ve uykuyu en randımanlı, gecenin ilk sülüsü, ilk üçte biri uykunun en randımanlı olduğu zamanlardır. En az randımanlı olduğu zaman da sabaha yakındır. İnsanların çoğu o gecenin ilk sülüsü denilen yerde uyumamaktadırlar.
Televizyon karşısında yapay ışıkların altında.
Çocuklar bir derece bundan istifade ediyorlar ama büyükler bundan istifade, eskiler bir kere bundan hakkıyla istifade ediyorlardı. Sabah erken kalkıyorlardı. Sabah erken kalkmanın insanda bir mukavemet meydana getirdiğini, insanın daha dinç, daha dinamik olduğunu, yediklerini daha iyi hazmettiğini, daha iyi çalışabildiğini, performansının daha fazla olduğunu herkes söylüyor. Şimdi düşün, eski İstanbul hayatı bu şekilde kurulmuş. Öğlenleyin az bir uyku. Bu insanların sıhhati için çok faydalı olduğunu bugün bütün doktorlar söylüyorlar. Eski İstanbul halkı mutlaka öğlen uykusu uyurlardı.
Evet, öyle bir alışkanlıkları var.
Dairede memur olsa da böyle, arabacı olsa da böyle, esnaf olsa
oturduğu
da böyle.
Oturduğu yerde mi? Yani uyuklamak mı daha doğru tanım?
Yok efendim,
olur?
Bu ciddi. Bazısı artık işi abartarak döşeğine girip geceliğini, takkesini takarak yatarmış. Öğlen uykusuna yarım saatlik bir uyku bu yani.
Onun için hazırlık yapıyor.
Hazırlık yaparlar mı? Çünkü daha önceki programlarda da söyledik. Eski İstanbul halkı yaptığı işi en iyi yapmaya itina eden bir halktır. Yemek yiyorsa en iyisini yer. Bir şey giyiyorsa en iyisini giyinir. En güzel evde oturur. En iyi hanımlarla evlenir. En iyi uykuyu uyur. Yani imkanı dahilinde en iyiyi gerçekleştirmeye çalışır. Uyku da öyle. Ama tabii bu her zaman mümkün olmaz. Öğlen uykusu gece uykusu gibi değildir. Adet öğlen uykusunda yine yatmak, yine üzerine örtmek ama geceliksiz, takkesiz. Çünkü hafif bir uykudur bu. Bunu yapamayanlar her yerde uyur. Arabacı arabasının üstünde veya arabasının altında. Dükkancı tezgahının üzerinde. Memur yani masasının
yatarak,
üzerinde.
Yatarak. Yani böyle uyuklamaktan bahsetmiyor.
Ben bunu Arap ülkelerinde gördüm. Arap ülkeleri öğlen uykusuna çok düşkündür. Avrupa'da da bir tek İspanya buna çok düşkündür. Siesta diyorlar onlar. Öğlen uykusuna mutlaka. Onun için saat 2 ile 4 arası İspanya'da kimseyi bulamazsınız sokakta. Hele yazın.
Uyur.
Arap ülkelerinde de böyledir. Saat 2 ile 4
sıcakla
arası.
Sıcakla ilgili bir şey.
Sıcakla ilgili. Herkes evindedir. Serin bir yerde uyumuştur. Ben Arap memleketlerinde görürdüm. Taksiciyi kaldıramazsınız o saatte. Müşteri olarak gelseniz.
Uyuyorsa.
Uyur ve kaldıramazsınız. Gitmez yani. Kalkmaz. Uykusundan kalkmaz. Fedakarlık etmez.
Yani çalışayım para kazanayım mı?
Hayır. Önce öğlen uykusu. Bu öğlen uykusu eski Türklerin, İstanbul halkının çok emniyet verdiği bir gelenekti. Velev 15 dakika. Yani az bile olsa. Velev uyumayıp yatsa bile mutlaka bu adeti yerine getirirdi. Bu öğlenin, tabii sabah erken kalktığı için öğlenin en yoğun zamanında ona bir mukavemet veriyor. Öğlen sonrası için bir performans kazanmasını sağlıyor. Buna emniyet veriyorlar. Başka, bir kere yemek öğünlerine dikkat ediyorlar. Şimdi ben bazılarını duyuyorum. Öğlen yemeği yemiyor. Akşam yemeği yemiyor. Kuvvetli öğlen, sabah kahvaltısı yetmiyor. Akşam yemeği yemiyor. Kuvvetli öğlen yemeği yiyor. Niçin? Zayıflamak için. Tam tersi neticesi doğurur. Yani zayıflamamak isteyen böyle yapsın. Onun benim bildiğim az çok yiyecek. Kısa aralıklarla.
Sık sık.
Evet. La teşbih ve la temsil, şeker hastası gibi. İşte eskilerin yemeği böyledir. Sabah kahvaltısı mutlaka yaparlar. Erken bir saatte. İşe koyulurlar. Kuşluk vaktinde imkanı olanlar hafif bir kuşluk kahvaltısı yapar.
10 gibi mi bu kuşluk?
Evet.
Benim sabah programıma denk düşüyor.
Evet. Kuşluk
gibi.
Kahvaltısı derler buna. Kuşluk, duhalık derler. Kuşluk yemeği derler. Hafif bir şey.
Yani kuş kadar mı yiyoruz?
Ha belki de. Doğru, kuşluk deyince. Tabii belki de kuş kadar. Az bir şey.
Evet.
O kifafı nefs edecek kadar eski tabirle. Yani o öğünü, ama mutlaka o öğün. Zaten insan o saatte acıkmaya başlıyor.
Acıkıyor, evet.
Sonra öğlen namazından sonra öğlen yemeği. Bu öğlen yemeği mutlaka kuvvetli bir öğlen yemeğidir. Yani dört başı mamur bir öğlen yemeğidir. İkindi vakti ikindi kahvaltısı. Etti 4. Akşam yemeği etti 5. Eğer gece oturmak mecburiyeti hasıl olduysa o zaman fevkalade bir öğün. Yatsılık. O da hafif çerez, meyve kabilinden bir şey. Böylece güne yaymıştır öğünleri. Bunun bugün bunu tabii ecdat tecrübeyle kazanmıştır. Ve yani nesillerin nasihatlarıyla
alışkanlık.
Şimdi doktorlar bunun sıhhatli bir yeme rejimi olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla eskileri sıhhatli kılan bir sebep de budur. Yeme rejimleri.
Ama çok ağır akşam yemekleri,
evet,
yedikleri,
var,
ziyafetlere
var,
katıldıkları, davetler verdiklerini de biliyoruz.
Her zaman değil. Şöyle, eskilerin yemekleri şimdiki yemekler gibi değil. Bir kere biz Osmanlı yemekleri daha önce de buradan anlatmıştık. Yağıyla, etiyle ağır yemeklerdir. Ağır yemeklerdir. Sebze azdır. Zeytinyağlı azdır. Hamur işi ve et ağırlıklı yemeklerdir. Bunların ağır olduğuna şüphe yok. Fakat şimdi işte oraya geleceğiz. Her şey o kadar natüreldir ki ve kalitelidir ki bunların ağırlığı bir bakımdan tolere edilmiş olur. Bir de tabii her zaman değil bu. Her zaman ziyafet olmaz. Ziyafetlerde artık insanlar, şimdi bazı perhizkarlar da öyle yapıyorlar. Ya bugünün şerefine ben perhizi
bıraktım.
Onun gibidir. Onun dışında evlerde o kadar fazla yenmez. Yani o abartılı, böyle sofrada yüzlerce çeşidin olduğu ağır, insanı çatlatacak derecede şeyler o ziyafetlerde olur. En zengin evinde bile normal bir yemek. Şimdikiden belki gene fazladır ama.
Hatta sarayda bile.
Sarayda bile normal basit yemek yendiğini, bunu kayıtlarda görüyoruz. Ama işte yemekler çok sıhhatlidir. Bir kere eskiler yemeği gösteren yağıdır derler. Mutlaka natürel bir yağ kullanırlar. Bu natürel yağ tabii maalesef şimdikilerin belki tasvip etme tereyağıdır. Hayvani yağlardır. Sıvı yağ çok nadir kullanılır yemeğe lezzet vermek için. Zeytinyağı sadece kırık çıkıkların ve yaraların tedavisinde, saç çıkarmada orada kullanılır. Zeytinyağı yemeklerde...
Çıkartır mısın?
Evet. Öyle derler. Saçı besler derler.
Besler.
Eski kadınlar saçın yaptığı friksiyonlarda bu da var. Menekşe yağı, zeytinyağı saç friksiyonlarında var. Eskiler bu hatmi çiçeği suyu falan, bunlarla saçı yıkarlar, saçı art... Ben arttığını zannetmiyorum da saçı besleyerek
dökülmeyi,
saçı dökülmeyi belki engelliyor. Bir de şişkinlik meydana getirerek saçı dolgun gösteriyor.
Hacim
ben
diyoruz
hacim.
Umarım.
Pardon, hacim
meydana. Hocam getirelim. Hacim diyoruz. Şişkinlik.
Doğru, şişkinlik denir mi saç için? Dur, her kelimenin
hayır,
de.
Yok, siz doğru kullandınız da tabii hani hanımlar şimdi buna diyecek ki biz ona hacim diyoruz.
Hacim
ben.
Diyoruz doğru yani her tabiri de latif
çok
kullanmak.
Çok uğraşıyoruz da onun için, o yüzden
doğru
söylüyorum.
Latif kullanmakta fayda var, doğru. Yani hakikaten askerlikte hizmet zayiatı diyorlar yani bir problem kaza maza olursa olur yani hizmetçi doğru.
Hocam ben sizi düzeltmek adına değil asla lütfen yanlış anlamayın. Ben hanımların namını kurtarmak için uğraşıyorum ki. Çünkü çok uğraşıyoruz o hacmi
tabii
kazanmak için.
Tabii onu söylemek doğru yani karşı tarafın hassasiyetlerini her zaman nazara almalı evet. Konuşurken. Onu da doğru hacim demek lazım. Saça hacim kazandırıyor evet. Doğru reklamda da seyrediyoruz aslında ama işte.
İlgi alanınıza girmeyince.
Demek ki veya işte önceki kafadaki çipler o şeyi getiriyor hemen o kelimeyi getiriyor. Bunu sağlıyor. Yemekler sıhhatli, tereyağı yeniyor. En güzel tereyağı, Urfa yağı, Trabzon yağı sofralarda yenir. Romanya'dan gelir, Dobruca'dan yağ. En güzel etler yenir. Sığır eti yenmez. Sığır eti çok nadir yenir.
Onu geleceğim zaten. Hani o sığır
koyun eti
şimdi.
Koyun eti yenir. Fakat sığır eti belki daha faydalı gibi gözüküyor ama ben koyun etinin de lehinde çok...
Yazı okudum.
O yazı okudum. Yani tıbbi olarak...
Literatür insana... diyor ki, sözünüzü kesiyorum. Literatür diyor ki... Eğer et yiyecekseniz kuzu eti yiyin. Evet. Hiç değilse çevresel olumsuzluklardan daha az etkilenmiştir.
Doğru. Şimdi mesela diyorlar ki beyaz et yiyin, beyaz et daha sağlıklıdır. İyi de beyaz etin siz nasıl yetiştirdiğini biliyor musunuz? Şimdi fabrikalarda tavuklar gün ışığı görmeden evet. Suni yemlerle. Yani tamam beyaz et kırmızı ete göre daha sağlıklı ama bakalım o beyaz etin çevre faktörleri nasıl? Evet kuzu hakkında ben eski kitaplarda da hazmı daha kolaydır. Vücuda daha mülayim gelir diye yazıyor. Ama umumiyetle koyun eti yağlıdır. Yağlı et biraz ağır olur. Belki ondan dolayı şimdi tercih edilmiyor. Hı-hı. Ama eskiden sığır eti hiç kimse ağzına koymaz.
Lifli,
hiçbir sert. Kasapta bulunmaz. Evet. Ancak hastalar için hafif olduğu için tercih edilir. O da çok ciddi ameliyelerden geçirilir. İşte sirkede bekletme falan gibi. Şimdi ona marine mi diyorlar?
Evet, yumuşatmak için.
Bunu bekletirler. Yani o da kerhen yer. Adam talihine küserek, yani kaderine küserek, niçin ben bu hale duçar oldum? Ölseydim de bu sığır etine mahkum olmasaydım diyerek sığır etini yerdi. Hiçbir yerde sığır eti bulunmaz, hiçbir kasapta bulunmaz. Belli yerlerde satılır. Hastamız var da sığır eti almaya geldik derler. Nöbetçi eczane arar gibi.
Acınacak gözlerle bakar evet. Herhalde eczacı.
Tavuk, tavuk daha kıymetliymiş eskiden. Tavuk. Bilemiyorum neden. Belki beslemesi zor olduğu için, nakli zor olduğu için. Ama kuzu eti sofranın asli gıdasıdır. Tabii bütün bunlar sıhhatli beslenmenin unsurları olarak karşımıza çıkıyor. Ve eskilerin daha az hasta olmasının sebeplerinden birisi de budur.
Evet. Konuşacağız detaylarını. Özellikle tavuk niye bu kadar değerli onu biraz detaylandırmak isteyeceğiz elbette. Kısa bir ara var. Gelen mesajlar da var. Onları da okuyacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Sigirite
kanalı buluyor, kaydediyor. Remco uydu, bu delikanlıya da uydu.
Remco uydu.
Evimin dijital kalbi.
Şimdi reklamlar.
Vodafone'dan iş dünyasını heyecanlandıran teklif. Limitsiz Ofis 24. Numaranızı Vodafone'a taşıyın. Limitsiz Ofis 24 ile ayda 24 liraya iş arkadaşlarınızla limitsiz konuşup mesajlaşın. Üstelik her günü en düşük ücretle dakikası sadece 8 kuruşa arayın. Daha avantajlısı yok. Karşılaştırmadan karar vermeyin. Vodafone.
Bugünkilerde 1 kilogram Doğuş Rize Çay sadece 2 lira. 40 liralık alışveriş yapan herkese. Kiler, kazançlı alışveriş.
Türk boru sektörünün buluşma platformu 5. Uluslararası Boru ve Ek Parçaları Fuarı 5-8 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde açılıyor. Online davetiye için ihlasfuar.com.
Okyay Helva.
Ağzının tadını bilenlere, gerçek tahin helvası isteyenlere
Okyay Helva.
Kanalı buluyor, kaydediyor. Remco uydu, bu delikanlıya da uydu.
Remco uydu.
Evimin dijital kalbi.
Reklamları dinlediniz.
Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile İstanbul sohbetimiz devam ediyor. Dinleyicimiz mesaj göndermiş. İnanın bu radyoyu dinlemeyenler çok şey kaybederler demiş. Hele ben bugünü dört gözle bekliyorum. Ekrem Bey'in anlatışı bir harika. Kitaplarını kütüphanede bulmamız mümkün mü acaba? Allah sizlere güç kuvvet versin. Bizleri sesinizden mahrum etmeyin. Harikasınız demiş. İyi akşamüstleri. Hocamıza da saygılar. Keyifle dinliyoruz. Burada hiç sizi yalnız bırakır mıyız diye sormuş. Ben sabah sitem ettim ayrılırken. Aman ne olur odalarda radyonuzu açıp da bizi oralarda tek başına bırakmayın. Alıp başınızı bir yerlere gidiyorsunuz. Biz orada yalnız kalıyoruz diye. Aşk olsun sizi hiç yalnız bırakmayız demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Hoş geldi tekrar yayınımıza. Tüm dinleyicilerimiz, radyolarını yeni açanlar vardır elbette. Özellikle tavuk neden bu kadar değerliymiş kısmını hakikaten merak ediyoruz. Hani şimdilerde yüzüne bakmıyoruz. Kilosu da daha ucuz.
Yani eskiden tavuk eti hem pahalıydı hem itibarlıydı. Yani itibarlı bir misafire tavuk pişirirdi. Bunda şüphe yok. Hem kayıtlarda var hem ben böyle insanlarla görüştüm. Yani tavuğa kıymet verildiği zamanları şahit olmasak bile gördük. Onlarla konuştuk. Sebebi ne olabilir? Bir kere tavuk yumurtası için beslenir. Her evde hemen hemen tavuk beslenir. Kesmek için, yemek için değil. Yumurta da en az et kadar, hatta daha fazla günlük beslenmenin bir unsurudur. Eskilerden her gün bir tane yumurta yemek, hatta içmeyi tercih ederlerdi. Bir ara kolesterole sebep oluyor diye çok düşman ama sonradan yumurtanın kolesterolü arttırmadığı, normal ve düzenli yenirse hatta fayda sağlayacağı söylendi. Eskiler bunu eliyordu, bile bulmuşlar. Bir, tavuk bunun için beslenir. İkincisi, tavuk pazarda alınır. Et gibi saklanması kolay değildir. Daha zordur onun saklanması. Kesip de öyle dip frizlerde şurada bu da muhafaza edilemez. Kasaplar tavuk kesmekle uğraşamaz. O zor bir iştir. Tavuğu kesmek, yolmak. Herkesin kendisi yapması lazım. Gidecek, pazardan alınacak. Gelinecek, kesilecek. Kadınlar keser. Basit bir şey olduğu için. Yolunacak. Bayağı bir iştir bu. Belki alınmasının, beslenmesinin, ticaretinin, naklinin ve saklanmasının zorluğundan dolayı tavuk eti kıymetliydi. En kıymetli tavuk etidir. Sonra koyun etidir, kuzu etidir. Sonra koyun etidir. Hadi keçi etidir. Keçinin hepsi değil. Bazıları hiç yenmezdi eskiden. Zannediyorum dişi keçi, erkek keçi eti yenmez. Dişi keçi eti de neyse. Yani kerhen olsa tercih edilir. Yavru keçiler fena olmaz. İyi yerde beslenmişse. Sığır eti çok nadir. Balık hiç yok. Balığın hiç yok olmasının da sebepleri arasında bir, balık çok ucuz bir gıdadır. İstanbul'da balık onun için fazla yenmez.
Ucuz olduğu için.
Ucuz olduğu için. Bir de İstanbullular şimdiki gibi balığın yağda pişmesi lazım. Çok pis kokar. Yani balık her yeri sarar. Sarayda pişmemesinin sebebi budur. Sarayda hiç pişmemiştir balık. Hiç. Hiç pişmezdi. Hmm. Evlerde de muhtemelen bu kokusu sebebiyle.
Tuzlanmış.
O bile pişerken belli bir koku neşrediyor ve bu koku uzun zaman çıkmıyor. Mesela benim annem hiç balık pişirmezdi. Sevmediği için değil.
Kokusundan
dolayı. Hiç bizim evimizde ben çocukken balık pişmezdi. Severdik ama pişmezdi.
Dışarıda
yerdik ama evde hiç balık piştiğini ben hatırlamıyorum. O zaman şeyde bile, ızgarada bile olsa balık kokuyor. Hele deniz balıkları vardı eskiden. Şimdiki gibi böyle çiftlik balığı da yoktu. Çiftlik balıkları biraz daha ehil oluyor. Öyle çok fazla kokmuyor tatlısı balığı gibi. Ama eskiden öyle değildi. Bunun için pişmemiş. Yani hem kokusu hem ucuz oluşu. Bir de zor bulunuyor. Yani sahilde olanlar, İstanbul gibi, İzmir gibi sahilde olanlar balığı bulur ama onun dışındaki yerlerde ancak tatlısı balıkları yenir. Onlar da mahdut zamanlarda ve mahdut miktarda olur. Hiç yememiş değiller ama Anadolu balığı az yemiş. Hatta ben Bizanslar zamanında da balığın çok tercih edilmediğini, İstanbul halkının Bizanslar zamanında da, Doğu Roma zamanında da balığa itibar etmediğini gördüm. Ancak balık bir ara kıtlık olmuş. Rumeli'den, Balkanlardan et gelişi sekteye uğrayınca, Osmanlılar için söyleyeyim, Bizanslar zamanında da böyle bir şey olmuş. Balık tüketimi artmış. İstanbulluların balıkla tanışması ve balık tüketimini arttırması 17. asırdan sonradır diyor kaynaklar.
Bu zorunluluğa bağlı
evet,
olarak.
Mecbur kalmışlar. Yani et yemeden olmuyor. Et de gelmiyor. İstanbul'da et koyun beslenmez. Çok azdır. Rumeli'den gelir. En güzel koyun Bulgaristan, Romanya ovalarında yetişen koyundur. İstanbul halkına tahsis edilmiştir. Oralılar koyunlarını İstanbul'a satarlar.
Kurban Bayramı'nda da özellikle o
daha,
oradan
daha fazla gelir. Dobruca'nın koyunları en güzel koyunlar orasıdır. Yani o Dobruca hem bir buğday ambarıydı, hem meyve sebze, hem hayvan. Yani Osmanlı İmparatorluğu en kıymetli yerlerinden birisiydi. Yani pisi pisine bir Balkan Harbi'nde gitti. Ahalisi kamilen Türk. Bulgaristan'la Romanya arasındadır. İşte bugünkü Köstence'nin olduğu yerler. Yani hangi birini acıyacaksınız? İnsan neyse. Yani bu yemekten oraya geldik, evet. Ama acılar fazla olunca her bir vesile onu hatırlatıyor. Dedenizden bahsediyorsunuz, bir harp aklınıza geliyor. Ninenizden bahsediyorsunuz, bir sürgün aklınıza geliyor.
Yani bir göç aklınıza geliyor.
Bir yemekten bahsediyorsunuz, kaybettiğiniz bir vatan toprağı aklınıza geliyor. Kolay bir şey değil yani. Bu bizim Osmanlı bakiyesi, hatta döküntüsü olan bizlerin yaşadığı travmalar kolay değil. Yani hafızamız bizim devamlı acılarla, sıkıntılarla dolu.
Şimdi biraz değiştireyim ben konuyu. Evet. Tavuktan bahsettiniz. Anlatmıştım gerçi size, zannediyorum. Dinleyicilerimiz için de eğer ikinci defa anlatıyorsam aflarına sığınıyorum. Köy yeri tabii, tavuk var. İşte evin içinde, şeyde, bahçede besleniyor. Ama kuru fasulyeyi çok seviyor Rumeli göçmenleri. Muhacirler şimdiki deyişle çok seviyorlar. Çocuk yoldan halasını görmüş. Anne demiş, halam geliyor. Aman oğlum demiş, üzülme, ne olur koyarız bir çömlek kuru fasulye yeriz. Aradan iki gün geçmiş, teyze geliyor bu defa. Anne demiş, teyzem geliyor. Aman oğlum demiş, üzüldüğün şey var. Keseriz bir tavuk, haşlarız, olur biter. Teyzeye gelince bu özel tavuk, halaya gelince kuru fasulye.
Kuru fasulye öyle.
Anlatmıştım zannediyorum size bunu. Ama eskiden böyleymiş hakikaten. Kuru fasulye böyle özel bir misafir, değerli bir misafir geldiğinde kesilirmiş.
Evet. Kuru fasulye eskilerin sevdiği bir yemektir. Tekkelerde çok pişer. Hem besleyicidir, hem doyurucudur, hem herkes sever. Sevmeyen yok gibidir kuru fasulyeyi. Hem bol ekmek yendiği için azı da bereketli olur.
Doyurur.
Onun için eskiden tekkelerde pilav ve kuru fasulye mutlaka pişerdi. Mutlaka. Etli, etsiz, her ikisi de olur. Etsizi de çok güzel olur.
Çok lezzetli olur.
Plaki şeklinde. Evet. Etlisi de çok güzel olur. Kıymalısı da çok güzel olur fasulyenin. Onun için yani eskiden mekteplerde çok çıkardı. Yatılı mekteplerde.
Ama çocuklara da faydalı,
faydalı
bir şey.
Faydalı tabii. Yani ondan daha iyi ne yiyecekler çocuklar? Hele şimdiki çocukları düşünün. Soruyorum ben, ne seviyorsunuz diyorum çocuklara. En sevdiğiniz yemek. Patates kızartması.
Köfte.
Hamburger.
Makarna.
Hiçbirisi yavrum, etli yaprak sarması diyen yok. Ben çocukken öyle derdim. Yani ki çok uzun bir geçmiş değil. Yani çocukların şeysi ne kadar değişmiş, kültürü.
Ama evde yapılanlarla da ilgili bir şey bu.
Evde de yapılmıyor tabii.
Kayınvaliden bir misafir davet etti. Çok uğraştı. İşte o bir de yaprak sarmanla böyle minik minik sarar.
Serçe parmak büyüklüğünde.
Serçe parmağın bir boğumu büyüklüğünde. Sarmış, onları dizmiş. Gelin hanım dedi ki, aa ben sarma yemem. Hiç unutmuyorum, kayınvaliden mutfağa geldi, dedi ki annesi de çalışıyor gelin hanımın. Tabii dedi, anası sarma mı pişirmiş de sarma bilsin.
Sarma yemem demek.
Yemem dedi.
Enteresan.
Kadıncağız böyle kaldı ki, uğraşmış hasta haliyle onca yapmış. Dedi,
o zaten görgüsüzlük eski Türklerde, Osmanlılarda. Ben bu yemeği sevmiyorum. Ben bu yemeği yemem. Ben sıcaktan hoşlanmam. Ben soğuğu sevmem. Kırmızıyı sevmem. Sarıyı severim. Böyle sözler söylemek çok ayıptı. Kendini ön plana çıkartmak, benliğini, nefsini ortaya koymak olarak anlaşılırdı. Mecbur kalıp da söylerse de 40 özür dilerdi. Efendim, tabıma mülayim gelmiyor, beni affetseniz. Mesela bir şey yemeyecek. Tabıma mülayim gelmiyor. Yani yaratılışıma, tabiatıma uygun gelmiyor. Uyuşmuyorlar yani. Rahatsız oluyorum. Lütfen beni affetseniz derdi. O şeyini ön plana çıkartmak çok ayıptır. Çok eski terbiyede.
Hele de onca yemek
yediyse. Ama şimdi tabii bunlar artık ayıp ve nezaket şeyinden çıktılar. Çok şey normal karşılanıyor, enteresan.
Ben çocuğuma da aynı şeyi öğretmeye çalışıyorum. Bir şey hayır demeden önce bir denemek lazım. Tabii ki hani kötü alışkanlıklardan bahsetmiyorum ama tabağınıza bir yemek konmuş. Nedir? Nohut. Sevmiyorsunuz. Ya bir lokmacık tadına bak reddetmeden önce. Hem nezaketen tadına bakmış olursun. Hem de belki ondan sonra hoşlanacaksın. Belli de olmaz ki.
Efendim bunu biz çok yaşadık. Ben mesela kabak yemeğini hiç sevmezdim. Bir misafirliğe gitmiştik. Kıramayacağım bir misafir. Nezaketen ben orada kabak yemeğini yedim. Ve kabak yemeğini çok sevdim. Şimdi kabak yemeğini böylece belli zamanlarda canım o kadar istiyor ki, yani hususi pişirtiyoruz, şöyle olsun. Kabağında malum dolması ayrı güzeldir. Zeytinyağlısı ayrı güzeldir. Müjveri ayrı güzeldir. Ben en çok müjverini severim. Bir de sarımsaklı, peynirli, Rumeli usulü pişirirler. Onu çok severim. Yani ben o kadar hoşuma gider. Kereviz mesela, benim annem çok pişirirdi. Belki de çok pişirdiği için ben kereviz yemezdim. Bir gün mecbur mu kaldım, orasını hatırlamıyorum. Kereviz yedim, ya dedim bu ne kadar güzel bir şey. Ne kadar
neredeydi
lezzetli bir şey. Ya onun zeytinyağlısı
dedi.
Ayrı güzel oluyor. Ben onun zeytinyağlısını seviyorum. Onlar zeytinyağlıya daha iyi yakışıyor. Etli de pişiriyorlar. Hatta onu Rumeliler daha doğrusu İzmir Egeliler yapraklarını da pişiriyor. Yeşilliğe düşkün olduğu için onlar.
Tabii onlar bütün kerevizi yaprağıyla pişiriyor. Hatta aralarını dolduruyorlar.
Hatta etli pişiriyorlar ama yani şimdi şunu söylemek için bunu anlattım. Gençlerin çoğu, hatta büyüklerin de çoğu bir şeyi hiç tatmadan, hiç bilmeden mücerred kokusuyla, mesela karnabaharın pis bir kokusu vardır. Doğru.
Haşlarken.
Ama karnabahar çok lezzetlidir. Çok da faydalıdır. Onu da çeşitli. O gratenini yiyebilirsiniz mesela. Herkes yemeğini sevmeyebilir. Havuçlu patatesli yapıldığı zaman o görüntüsü bile insana böyle bir
bahar
ve çiçek açmış beyaz. Yani çok hoş. Yani ön yargı.
Alternatifler bulmak mümkün aslında da işte ona
yormuyoruz. İşte bu insan tabiatıyla alakalıdır. Ön yargı, peşin hükümler her zaman bizi sıkıntıya sokmuştur. Bu insanlar hakkında da böyledir, şehirler hakkında da böyledir, bir işler hakkında da böyledir. Peşin hüküme varmak çok büyük bir kayıptır. Evet. Yemeklerde de böyledir. Gerek yok. Ha, siz yediniz, sevmediniz, ikrah hasıl oldu veya rahatsızlandınız. Mümkündür bu, insanlık tabiatı, ama bu her yemeğe olmaz. Bazıları her yemeğe böyledir. Bir liste yaparlar size. Yedikleri yemek yok denecek kadar az.
Doğru söylüyorsunuz. Hani bir misafir geliyor bazen. Hani misafire uygun bir şeyler hazırlamaya çalışıyorsunuz. İşte soğan yemezden başlıyor. Soğan yemez, bezelye yemez, nohut yemez, kuru fasulye yemez, ıspanak yemez, pırasa hiç yemez. Lahana kokar hiç yemez.
Efendim şimdi şöyle. Çoğu bunların gerekçesi sevmemelerdir. Yani ben lahananın, pırasanın, karnabaharın, hadi bir de kerevizin yenmemesini anlarım. Çünkü bunların kendine mahsus bir kokusu vardır. Bazen bazısına hoş gelir, bazısına kötü gelir. Ama bunun dışında bir nohut yememek. Bilemiyorum.
Bezelye.
Bir bezelye yememek. Ben bunu aklıma almıyorum.
Ispanak.
Ispanak yememek. Onu anlayamıyorum.
Hani baskın bir raihası yok.
Yok, hiçbir şeysi yok. Lezzeti de güzeldir. Hı hı. Kendine mahsus hoş bir lezzeti vardır.
Ben bunun altında biraz daha dikkat çekme çabası var gibi hissediyorum.
Kapris. O kesin. Yani eskiden kimseye kapris yapmaya izin vermediği için herkes eskiden yerdi. Haddine mi düşmüş bir çocuk sofrada ben bunu yemeyeceğim desin. Diyemez ki zaten. Diyemez yani, öyle bir eski İstanbul terbiyesinde çocuğun ben bu yemeği yemeyeceğim deme lüksü yoktur.
Peki bu onun özgürlüğünü baskılamak anlamına mı gelir aynı zamanda? Yani çocuk yemek istemiyorsa yemesin kardeşim yani.
Efendim şimdi şöyle, eski terbiyede.
Yemeyiz, önümüze konan her şeyi yiyeceğiz.
Eski terbiyede insanlar hürdür ama hürriyetin sınırları vardır. Bu sınırlar belki biraz fazla olabilir. Bu sınırların başında din gelir. Din kurallarına herkes riayet eder. Dindar olan da olmayan da, bakın ona dikkat edin. Çünkü cemiyet, eski Osmanlı cemiyeti için söylüyorum, dini bir cemiyettir. Dindarların fazla olduğu, dini hassasiyetin fazla olduğu bir cemiyettir. İnanın dindar olmayanlar da, dinsizler de ve gayrimüslimler de bu toplumda yaşamışlardır. Ve bu dini hassasiyete saygı göstermişlerdir. Bu çok bilinen bir şeydir.
Ama bu kendi dinlerinden vazgeçmişler.
Hayır
efendim, anlamına gelmiyor.
Hayır, ona zaten mani olamazsınız. Yani dindar olmayan birini dindar yapamazsınız. Ya inanmayan bir, ama görünüşte ve bunu çok tabii ya yine mi falan dememişlerdir. Eski terbiyede çünkü çoğunluğun hassasiyetine saygı gösterir. İkincisi örf adetlerdir. Örf adetlere bağlılık Osmanlıların şiarı ve ölçüsüdür. Beğen beğenme, bu örfler ve adetler öteden beri insanların doğru bulduğu, doğru bulmasa bile alışa geldiği şeylerdir. Buna aykırı davranmak parmakla göstermeye sebep olur. İstanbullu hiçbir zaman parmakla gösterilmek istemez. Üçüncüsü, İstanbullunun hayatı, hatta eski Osmanlı'nın hayatı önce karşıdaki sonra benle başlar. Karşıdakini üzecek, rencide edecek bir şeyi bir İstanbullu yapamaz. Ben bu yemeği yemiyorum demek, senin hazırladığın bu yemek güzel değil ve ben onu istemiyorum. Ben ona kıymet vermiyorum. Senin emeklerini hiçe sayıyorum veya niye bunu yaptın demektir. Bunu bir İstanbullu söylemez, çocuk hiç söyleyemez. Çünkü Osmanlı cemiyetinde kaide bir saat bile büyük olsa büyük büyüktür. Küçük küçüklüğünü bilir.
Kıdem büyük. İş yerinde de böyle,
her yerde de
böyle.
Her yerde. Her
yani
yerde.
İş yerinde de bir kişi ondan önce çalışmaya başladıysa kıdemli.
Aynen öyle. Ben bunu mesela eltilerde bile gördüm. Önce gelen elti, sonra gelen eltinin amiri sayılıyor. Sonra gelen elti gayet tabii bir şekilde ona hürmet ediyor. Düşün, eltisi bu ya. Eltisi. Yani onun şeyini hürmet ediyor. Kardeşler, bir yaş, bir buçuk yaş arası olan kardeşler vardır. Birbirlerine abi, abla derler. Gayet hürmet ederler. Yani yanında, yani eski terbiyeyi söyle, oturmaz, konuşmaz. O konuşmadıkça konuşmaz. Onun için bu eski kültürde ben bu yemeği yemiyorum. Bir de Osmanlılar nimete saygılıdırlar. Çok belalar, afetler, kıtlıklar, savaşlar gördükleri için o nimetin olmadığı, bulunmadığı, insanların açlıktan öldüğü zamanları bilmişler veya görmüşler veya duymuşlardır. Hı hı. Onun için nimete saygısızlık olarak telakki ederler. Nimete saygısızlık ederlerse bir gün bu nimetlerin kendilerinin elinden gideceğini düşünürler. Çocukken de bu onlara telkin edilir. Onun için çocuk hem saygısından hem de bunu bu düşünceyle korkarak bunu söylemez. Ama başka hususlarda şahsın telakkilerine, zevkine saygı gösterilir. O da ayrı bir saygıdır. Karşı tarafın zevki öyleyse ona hürmet edilir. Buna riayet edilir. Mesela peynir sevmeyen birisi geldiği zaman neden peynir yemiyorsun kardeşim, sen kimosun denmez. Onun önüne peynir konmaz. Ama o da bundan dolayı başkalarına sıkıntı vermez. Hele kendinden büyüklerin yanında asla böyle bir şey itiraz edemez.
Tabii şimdi bunun özgürlük gibi algılanmaması lazım. Çünkü yemekte seçme şansı vermeyen İstanbul halkı ya da Osmanlı toplumu o çocuğun mirasına, o çocuğun kendi özel gelirine saygı gösteriyor.
Tabii, yani çocuğun serveti ayrıdır. Çocuğun parasını anne baba el süremez. Onun ayrı parası vardır. Büyüdüğü zaman onu normal yönlendirirler. Kendi komplekslerini tatmin etmek uğruna onları feda etmezler. Sonra herkesin kendine göre bir zevki ve yaşantısı vardır. Buna da müdahale etmezler. Ama bu evinde bir kaidesi vardır. Bu kaideye riayet edilmezse eski Osmanlı cemiyetini güçlü kılan, devam ettiren budur. O cemiyette bir kaide vardır. Büyüklerin sözü dinlenir, kaidelere riayet edilir. Yoksa cemiyet dağılır. Buna riayet etmişler. Bu da bundandır. Şimdi çok kişi çocuklara aşırı hürriyet verildiğinden yakınıyor. Buraya çocukların iyiliği olmuyor. Yani anne babalar belki az çocuk olduğu için şimdi bilmiyorum. Aşırı derecede çocukların her dediğini yapıyorlar. Bu
onlar
çocuk için
aileyi.
Onlar yönetiyor. Onda bir ismi de var şimdi unuttum. Çocukların hakim olduğu aileye bir isim de vermişler. Latin menşeli bir ismi var. O uygun değil. Çocuk için çocuğa yazık. Anne baba tamam çeksin. Herkes kendisi çeker bir kahır da. Yani çocuğun istikballi hayatı için çok büyük bir kötülük oluyor o. Biraz limite etmek çocukluğunda belki. İşte büyüdüğü zaman da aynı. Yani çocukluğunda her istediği yapılan bir insan büyüdüğü zaman da tatminsiz oluyor.
Tabii varlığın yokluğu da var.
Evet.
Bakışın ekonomik krizdeyiz. İnsanlar çocuklarının her istediğini alamıyor. Ailesinin her istediğini alamıyor. Ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Nerede kaldı ki çocuklarının tüm istediklerini yerine getirsinler.
Bir de çocuklar mutlu olamıyor. Şimdi her istediği elde edilen kimse mutlu olmuyor. Tatmin edilemiyor. Ama eskiden düşünün. Çocuklara bir ayakkabı aldığınız zaman çocuk onun sevincini bir sene yaşıyor. Bir kız çocuğuna bir bebek aldığınız zaman onun sevincini bir sene yaşıyor.
Şimdi çocuklar ayakkabıların sayısını bile
bilemiyor. Ve yeni bir şey onlara hiçbir zaman haz getirmiyor. Onun için eskilerde şöyle bir kaide vardır. Bir şey alırken aralıklı alırlar. Aynı anda almazlar ki o hazzı zamana yaysınlar. Bir şey almanın, yeni bir şeye sahip olmanın hazzı vardır. Ona bir aralık verirler.
Tabii bu çocukta da eminim aileyle ilgili, geçimle ilgili. Çünkü gelecekte o baba olacak, anne olacak her neyse. Onunla ilgili bir model oluşturuyor.
Tabii. Şimdi zaten görüyorum. Yani bu çocukların böyle yetiştirdiği furyanın çocukları şu anda yeni yetişen gençler. Yeni hayat kurma eşiğinde olan gençler. Çok iyi, tamam, sevimli, sempatik gençler. Fakat hiçbir idealleri yok. Hiçbir sorumluluk duyguları yok. Eve ekmek almak bile onları ilgilendirmiyor. Evdekilerin üzülmesi, bir aileden birinin ölümü, komşunun rahatsızlığı, cemiyetin yüklediği külfetler onlara için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani Avrupalılar gibi, Amerikalılar gibi ferdi bir hayata doğru gidiyorlar. Ve korkarım ki bu istikbalde de onları hiç de mutlu etmeyecek. Yani eski İstanbul için tasavvur edilemeyecek bir hayat.
Eski İstanbullular hem kendi hayatlarına saygı duyulmasını istemiş ama hem de başkalarının hayatlarına saygı duymuşlar. Bunu büyüklere gösterilen saygıda da görüyoruz. Gerçi biraz önce farklı sebeplerle erkenden ölümlerin çok olduğunu söyledik ama yaşı ilerlemiş, bir otorite olmuş ninelerse ki yaş ilerledikçe artık kadın erkek arasındaki fark da azalıyor.
Tabii.
Yani bakıyorum öyle babaanneler, anneanneler var ki ailenin direği.
Eski Türk terbiyesidir o. Yaşlı anne evde hakimdir, baba yoksa. Kocaman çocuklar o annenin ağzına bakarlar. Evin mühim kararlarında annenin ne dediğine bakılır. Demezler ki bu kadındır, şudur, budur. Hayır. Annenin büyük ağırlığı vardır, babanın büyük ağırlığı vardır. Hiçbir kimse anne baba huzur evinde veya sağda solda veya yalnız başına yaşamaz. Mutlaka çocuklarından birisiyle beraber yaşar. Onun hizmeti görülür. Hatta ona hizmet etmek bir şeref, bir lütuf olarak kabul edilir. Yani yaşlı bizim evimizde, biz ona hizmet ediyoruz.
Bu bir zorunluluk mu mesela gelin için kayınvalideye hizmet etmek?
Efendim gelin için kayınvalideye hizmet etmek bir zorunluluk değil. Gelin anne babasına ancak hizmet eder. Yani onun hizmetini kocası yapacaktır. Yani erkek oğlu yapacaktır. Oğlu yapamıyorsa bir hizmetçi tutacaktır. Ama eski Osmanlı hayatı böyle zorunluluklar, kurallar üzerine değil. Karşılıklı ihsan üzerine, iyilik üzerine kurulmuştur. Gelin kocasının annesine babasına bakar. Onu anne baba yerine koyar. Bunu sevap kazanmak için yapar. Cemiyet içindeki rolünü yerine getirmek adına yapar, haz duymak adına yapar, gelecekteki beklentilerine bir mesnet oluştursun için yapar, kendi de yaşlanacaktır. Kocasını sevdiği için yapar.
Ama bir zorunluluk değil.
Değildir. Yani, kanunen de dinen de bir zorunluluk
dinen
değildir.
Dinen bir zorunluluk değil.
Ama şu var, yani bakıma muhtaç bir insana bakmak her Müslümanın vecibesidir.
Tabii ki o açıdan baktığınızda öyle, ama hani şimdi Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaya da hazırlanıyoruz bir taraftan. İşte mesela annesine saygısızlık etmek demeyeyim. Çünkü saygısızlık etmeyi biz de tabii ki kabul etmeyiz ama mesela şöyle bir şey var. Kayınvalide iki gelinini dövüyor. Sonra dayak yiyenler bu defa kocasından dayak yiyor. Dayak yediğine göre bir terbiyesizlik yapmışsındır diye. Şimdi bu tabii şimdiki bakış açısıyla belki ne olduğunu anlayamadığımız bir şey ama geçmişte böyle şeyler
hayır
var
efendim,
mıydı?
Hayır efendim. Ben bunlara şiddetle karşıyım. Kendi hasbelkader maziye dair, sosyal hayata dair çok araştırmalarım veya mesmuatım olan birisi olarak söylüyorum. Yaşamamış olsam da ama gördüklerim var. Böyle bir şey yoktur. Osmanlı hayatında kadın dövmek, çocuk dövmek, kavga etmek, küfür etmek, böyle şeyler yoktur. Bu Anadolu'da da yoktur, İstanbul'da da yoktur, şehirlerde de yoktur.
Şimdi nereden?
Hayır efendim. Şuradan çıktı. Kısaca söyleyeyim, Osmanlı Devleti 17. asırdan itibaren büyük zaaflara uğradı. Ekonomik zaaf, savaşlar, Anadolu'da bir takım İran destekli isyanlar. Bu isyanlar sebebiyle memleketin sosyal yapısı değişti. Köylüler çiftini çubuğunu bıraktılar, şehirlere göçtüler. Şehirler o rafine halini kaybetti. Köyler göçebelerle doldu. Göçebeler yerleşik hayata geçirildiler mecburen, ekip biçme devam etsin diye. Bu şehirlerdeki o eski terbiyeyi yok etti. O kibar, nazik Osmanlı elitleri yok oldu. Aynı şey İstanbul için de cari. Hı hı. Yani eski İstanbul insanlarını düşünüyoruz. Şimdi bu insanlar nerede? Nereye gitti bunlar?
Ve bu anlattığımız insanlar nerede?
Efendim, yok töre cinayeti diyorlar. Ne töresi? Hangi törede var bu? Böyle bir şey yok. Bunlar münferit hadiselerdir. Çoğu kişilik bozukluğundan kaynaklanır. Bir erkeğin kadını dövmesi veya bir büyüğün çocuğu dövmesi, güçlünün güçsüzü dövmesi bir kişilik bozukluğudur. Bunun psikolojide ruh hastalıkları kategorisine değerlendiriliyor. Tedavisi vardır. Bu normal bir şey değildir.
Ama Osmanlı sosyal hayatında yeri yok.
Bu akıl alacak bir şey değil.
Çok teşekkür ederim. Sağolunuz. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci bizimle birlikteydi. Haftaya yine kendisini ağırlayacağız. Şimdilik izninizi istiyoruz.